Ayrım 8. Ergenekon Savunması. Doğu Perinçek, sayfa 91. Gerçekler. 1. İşçi Partisi Başkanlık Kurulu'nun devletin yeniden yapılanması üzerine kararı ile Ergenekon yeniden yapılanma belgesi iki farklı belge. 2. İşçi Partisi Başkanlık Kurulu kararı ile Ergenekon yeniden yapılanma arasında en küçük benzerlik yok. İki belgede ortak olan tek bir cümle yok. Felsefeler zıt, konular farklı. Hatta bu belgeler birbirine düşman anlayışta. 3. İşçi Partisi Başkanlık Kurulu kararı tarih olarak daha sonra 25 Kasım 1999. Bu nedenle de Ergenekon yeniden yapılanmanın İşçi Partisi belgesinden yararlanarak yazılması mümkün değil. Tarih 29 Ekim 1999. Başkanlık Kurulu'na. Devletin yeniden yapılanması üzerine 25 Kasım 1999. İşçi Partisi Başkanlık Kurulu'na sunulan tasarı 25 Kasım 1999 günlü toplantıda parti kararı oldu. Dava dosyasında bu iki belgeden başka bir de Kuddusi Okkır'ın yazdığı söylenen devletin yeniden yapılanması için önerilen master plan ön çalışması bulunmaktadır. İşçi Partisi Başkanlık Kurulu kararı ile bu belge arasında da en küçük bir benzerlik, görüş birliği, felsefe ya da ifade birliği yoktur. Ancak belgeler savcılar tarafından kasıtlı olarak birbirine karıştırılmakta, başlıklar değiştirilmektedir. Örneğin iddianame sayfa 76'ya 79 arasında Kuddusi Okkır'a ait belgeyi devletin yeniden yapılanması başlığı altında alıntılamıştır. Bu maddi hatanın da düzeltilmesini talep ediyorum. 4. Ergenekon yeniden yapılanma belgesini hayatımda ilk kez Mayıs 2006 sonunda Sabah gazetesi Ankara temsilcisi ve köşe yazarı Aslı Aydın Taşbaş'ta gördüm. O tarihte Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat tarafından Ankara'da Sabah gazetesine ve Kanal 1'e davet edildim. Bahçede yöneticiler tarafından toplu olarak karşılandım. Sayın Yavuz Donat'ın odasında bana belge gösterildi. 20-30 saniye karıştırdım ve bu olayı Aslı Aydın Taşbaş 1 Haziran 2006 tarihli yazısında Doğu Perinçek ne diyor başlığıyla yayımladı. Yazı dava dosyasında belgenin örnekleri ricam üzerine genel merkez sekreterime yollandı. Aslı Aydın Taşbaş'ın bana bu belgeyi yolladığı aramızdaki yazışmada da görülüyor. Bu yazışma dava dosyasında var. Perinçek belgeyi mahkemeye gösteriyor. Nitekim belge İstanbul'da partimizin basın bürosunda bulunmuştur. Arama tutanağı 4. sayfa. Emniyet ve savcılık ifademde bu belgenin bana 2006 yılı Mayıs ayı sonunda Sabah gazetesi yazarı Aslı Aydın Taşbaş tarafından verildiğini belirtmiştim. İşçi Partisi İstanbul İl Merkezi Basın Bürosu'nda bulunan Ergenekon temel belgesinin bana Sabah gazetesi yazarı Aslı Aydın Taşbaş tarafından verildiğini ispatlıyorum. İstanbul İl Merkezimizde 21 Mart 2008 günü yapılan aramada bulunan Ergenekon temel belgesi bana Sabah gazetesi yazarı Aslı Aydın Taşbaş'ın Sabah yazarı Yavuz Donat'ın tanıklığında isteğim üzerine verdiği belgedir. Sabah yazarı Aydın Taşbaş bu belgeyi bana gösterdiğini Sabah gazetesindeki köşesinde yazdı. 1 Haziran 2006. Ben polis ifademde bu belgeyi Aslı Aydın Taşbaş'tan aldığımı belirttim ve tutanağa yazıldı. Sabah gazetesinden daha önce 13 Ocak 2007 tarihinde avukat Vural Ergül'e fakslanan belge ile İşçi Partisi İstanbul İl Merkezi'nde bulunan belge karşılaştırıldığı zaman ifademin doğruluğu ispatlanıyor. Sabah gazetesinden 13 Ocak 2007 günü avukat Vural Ergül'e fakslanan Ergenekon temel belgesiyle İşçi Partisi İstanbul İl Merkezi Basın Bürosu'nda el konan Ergenekon temel belgesinin karşılaştırılması. 1. Her iki belgede de ilk sayfa yok. 2. Her iki belgedeki faks lekeleri birebir aynı. 3. Her iki belgedeki satır altı çizgileri aynı. 4. Her iki belgedeki zımba lekeleri aynı. 5. Her iki belgenin bizim tarafımızdan kırmızı kalemle numaralandırılan 12. 13. 18. 19. 22. sayfalarındaki el yazısı ile kenar notları aynıdır. Büyük olasılıkla Aslı Aydın Taşbaş'ın el yazısı, kadın yazısı. 6. İşçi Partisi İstanbul İl Merkezi Basın Bürosu'nda bulunan belgede farklı olarak 2, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24. sayfalarında Doğu Perinçek'in el yazısıyla kenar notları veya ünlem ve soru işaretleri bulunmaktadır. Bu gerçekler ışığında bir İşçi Partisi'nde bulunan belgede Sabah gazetesi kaynaklıdır. Sabahtan gelen örnekteki faks lekeleri, zımba delikleri, satır altı çizgileri ve Aslı Aydın Taşbaş'a ait kadın el yazısı ikisinde de var. 2. Sabahtan gelen belgeyi Doğu Perinçek okumuş ve üzerine bazı kenar notları ve işaretler koymuştur. Demek ki Doğu Perinçek bu belgeyi yazmamış, belgeyi ilk kez Sabah gazetesinde Mayıs 2006'da Aslı Aydın Taşbaş'tan aldıktan sonra görmüştür ve merakla okuyarak ilk kez gördüğü belgeye bazı kenar notları düşmüştür. 3. Bu saptamalar Doğu Perinçek'in emniyet ifadesini ve mahkemedeki ifadesini doğrulamaktadır. Doğu Perinçek bu ifadelerinde 1. Belgeyi ilk kez Ankara'da Sabah gazetesinde Yavuz Donat'ın odasında Sabah yazarı Aslı Aydın Taşbaş'ta gördüğünü, 2. Kendisine Aslı Aydın Taşbaş'ın bir örneğini verdiğini, 3. Partide bulunan belgenin bu örnek olduğunu belirtiyordu. Öyle anlaşılıyor ki Ankara Genel Merkez'deki belge daha sonra İstanbul İl Merkezi'ne ulaştırılmıştır ve orada sekreter odasında polis aramasında el konulmuştur. Ergenekon temel belgesinin aslına en yakın hali Fehmi Koru'da. Ergenekon temel belgesi denen belgenin dava dosyasındaki örneklerine baktım. Hepsinde imza karalanmış, imzanın karalanmadığı belge yalnız Fehmi Koru'da bulunuyor. Mahkemeniz 2008'de 209 esas sayılı 21-11-2008 tarihli yazısıyla bu ilk örneğin gönderilmesini Yeni Şafak gazetesinden ve Fehmi Koru'dan istedi. Yeni Şafak 22-12-2008 tarihli yazıyla asıllarının mevcut olmadığını belirterek elindeki örneği yolladı. Fakat bu örnekte imzanın üstü karalanmıştı. Yani bu örnek Fehmi Koru'nun elinde bulunan imzanın karalı olmadığı örnek değildi. Bunun üzerine mahkemeniz Yeni Şafak ve Fehmi Koru'dan belgenin imzası karalanmış olmayan örneğini istedi. 21-11-2008 tarihli yazı. Yeni Şafak belge asıllarının gazetelerinde olmadığını bildirdi ve ellerindeki fotokopiyi yolladı. 22-12-2008 tarihli yazı. Bunun üzerine mahkemeniz Taha Kıvanç, Fehmi Koru'nun yazısında yazanın adının bulunduğunun belirtildiğine dikkat çekerek yeniden istedi. 2-2-2009 tarihli yazı. Gelen cevap yine olumsuzdu. 22-2009 tarihli cevap. Fehmi Koru elindeki imzanın karalanmamış örneğini mahkemeden gizlemiştir. Kaynak bellidir. Bu tertibi 2001 yılında kurgulayan CIA Mossad MIT ekibidir. Bilderberg gazetecilerinden çift meslekli Fehmi Koru'nun CIA Mossad ilişkisi bir kez daha belgelenmiştir. Ergenekon temel belgesinin elden ele dolaşma tarihçesi. 2 Mart 2001 Tuncay Güney'de bulunuyor. 30 Nisan 2001 Fehmi Koru Taha Kıvanç imzasıyla belgenin kendi elinde olduğunu yazıyor. Raporu yazanın adının sonunda yer aldığını vurguluyor. Belgeden uzun uzun alıntılar yapıyor. Yeni Şafak 30 Nisan 2001 ve 1 Mayıs 2001. Savcılar Fehmi Koru'ya tanık olarak başvurmuşlar fakat temel belgeyle ilgili hiçbir soru sormamışlar. Klasör 391 sayfa 94-95. Dikkat buyurulsun. Fehmi Koru daha önce 6 Haziran 2000 günlü yazısıyla Mehmet Eymür'den 2 gün sonra Tuncay Güney'i tehdit etmişti. Fehmi Koru'nun tertipteki rolü her aşamada belgeleniyor. Mehmet Eymür, Fehmi Koru ikilisinin belgelerin üretilmesinde de hizmet yaptıklarını düşündüren kuvvetli belirtiler vardır. Tertibin asıl belgesi Fethullahçı Aksiyon'dan çıktı. 12 Mayıs 2001. Aksiyon'da yeniden yapılanmanın aktörü Ergenekon diye bir kapak haberi çıkıyor. Fehmi Koru'dan 11 gün sonra Fethullahçıların organı konuyu önemli ele alıyor ve lobi belgesinin tamamına yakınını yayımlıyor. Bütün departmanlar ve benzeri tek mili birden yazılıyor. 26 Mayıs 2006 Sabah gazetesi temel belgeyi Ergenekon'un anayasası diye birinci sayfa manşet üstünden yayımlıyor. Yayımlayan Aslı Aydın Taşbaş. Başlık altında ve 21. sayfa devam başlığında derin devletin gizli anayasasının veya Ergenekon 3 tüzüğünün elden ele dolaştığı belirtiliyor. Danıştay saldırısı ile birlikte tertip kurgulanmış. Daha o tarihte bombalar ve benzeri hiçbir bulgu olmadan kurgu yapılmış ve Abdullah Gül tertibin düğmesine basmış. İşte Sabah gazetesi tertibin kanıtı. Perinçek gazeteyi mahkemeye gösteriyor. Sabah gazetesinin o günkü kopyası. Sayın yargıçlar, dikkatinize sunarım. Tarih 26 Mayıs 2006. Ortada daha ne Ümraniye bombaları iddiası var ne de Osman Yıldırım'ın gizli tanık ifadeleri. Ama ortada bir kurgu var, tertip var. Kurgu telaşla ve acemice basına yansıtılmış. Kendilerini ele vermiş oldular. 1 Haziran 2006. Aslı Aydın Taşbaş Ergenekon belgesini Doğu Perinçek'e soruyor ve belgenin bir örneğini veriyor. Aslı Aydın Taşbaş yazısında tertibi saptamış oluyor. Danıştay suikastinden sonra gözaltına alınanlara nedense Veli Küçük, Doğu Perinçek veya İbrahim Şahin tanıyıp tanımadıkları soruldu. Kurgu yapılmış. Kanıta falan gerek yok, hedefler belirlenmiş. Artık bu yazılar tertibin ipuçlarını veren kanıtlara dönüşmüştür. 13 Ocak 2007 Sabah gazetesi Ergenekon temel belgesini isteği üzerine avukat Vural Ergül'e faksıyor. Gönderen Sabah temsilciliği. Faks no 0312 292 5023 Sabah'ın faks numarası. Aslı Aydın Taşbaş'ın yayınladığı belge hala Sabah gazetesi arşivinde. Ancak mahkemeniz isteyince bizde yok diye cevap geliyor. Bu belgede bazı satırlar çizilmiş, bazı sayfalara el yazısıyla kenar notları konmuş. Sayfa 13, 18, 19. Ergenekon yeniden yapılanma belgesinin dili ve üslubu ile Doğu Perinçek'in dili ve üslubu arasında en küçük benzerlik kurulamaz. Türkiye'mizde son yüzyılın en önemli yazarlarından Cemal Süreya, Hürriyet Gösteri dergisindeki yazılarında siyasetçiler arasında Türkçeyi en iyi yazan ve konuşan siyaset adamı Doğu Perinçek'tir değerlendirmelerinde bulunmuştur. Yayımladığım 2000'e Doğru dergisinde Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Cemal Süreya, Fethi Naci, Fikret Otyam, Turan Dursun, Hasan Yalçın gibi son yüzyılın seçkin Türk yazarlarıyla birlikte çalıştım. Onların genel yayın yönetmeni olma onurunu taşıdım. 40 kitabım, yüzlerce bilimsel yazım, binlerce siyasi başyazım yayımlandı. Türkiye'nin bilim adamları arasında dünyada en çok gönderme yapılanlardanım. Oysa Ergenekon belgeleri denen yazılar hem fikir gücü hem sistem ve hem de üslup ve dil açısından çok düzeysiz metinlerdir. Türkiye'nin herhangi bir yazarı, hatta sıradan okuyucu bu rezil metinlerin benim yazılarımdan yararlanarak yazılmış olmadığını hemen saptar. Sayın mahkemenize Ergenekon yeniden yapılanma belgesinde kullanılan bazı sözcüklerin ve kavramların listesini sunuyorum. Atatürk ilke ve prensipleri, Bab-ı Ali kapısı gibi. Reorganizasyon, finans, organize, analiz, etüt, literatür, faktör, avantaj, dezavantaj, metot, enformasyon, kontra, fantazi, negatif, pozitif, destabilizasyon, tüm sistemler, doğrusu bütün sistemler, dejenerasyon, sivil toplum örgütü, siyasi erk, fundamentalist, fraksiyonlara, koordinasyon, imaj, enstrüman, ünite, platform, motive, deşifre, spekülatif, oysaki, doğrusu, oysa. Bu sözcük ve kavramların hiçbirine Doğu Perinçek'in kitap ve yazılarında rastlanmaz. Ergenekon belgelerini yazan istihbaratçı bozuntularında birikim, bilgi, sistem ve dil disiplini görünmüyor. İddialar bu açıdan da savcı Zekeriya Öz'ün düzeyine denk düşmektedir. Bu iddia aslında bir düzeysizliğin ve bilgisizliğin sergilenmesidir. Ergenekon temel belgesiyle İşçi Partisi Başkanlık Kurulu'nun devletin yeniden yapılanması belgesinin içerikleri birbirine karşıt, hatta düşman. Bir kez konular farklıdır. Ergenekon temel belgesi TSK içinde gizli örgüt kuruyor. İşçi Partisi devletin yeniden yapılanması ise bir partinin devleti yeniden örgütleme programıdır, idari reform önerisidir. Ergenekon yeniden yapılanma düzeysiz bir gladyo özentisini yansıtıyor. İşçi Partisi devletin yeniden yapılanması ise partimizin 40 yıllık mücadelesinin bir özeti olarak gladyonun kökünün Türk devleti içinden kazınmasını öngörüyor, programlıyor ve planlıyor. İki belgenin içeriklerini incelersek Ergenekon yeniden yapılanma ordu içinde ordu örgütlüyor. Sayfa 4. İşçi Partisi devletin yeniden yapılanması, devlet içinde devlet, ordu içinde ordu örgütlenmesini mahkum ediyor. Ergenekon yeniden yapılanma, naylon terör grupları, suikastlar gibi CIA ve Mossad yöntemlerini savunuyor. İşçi Partisi devletin yeniden yapılanması, gladyo yöntemlerini mahkum ediyor ve halkın yasal örgütlerde özgürce örgütlenmesini savunuyor. İşçi Partisi Başkanlık Kurulu'nun devletin yeniden yapılanması kararı gladyonun kökünü kazımayı amaçlıyor. İşçi Partisi Başkanlık Kurulu kararından alıntılar sunuyorum. Durum ve amaç, statükoculuk değil, cumhuriyet devrimciliği. Hedefimiz Kemalist devrimi yıkımdan kurtararak tamamlamak, bağımsız, halkçı, aydınlanmış Türkiye'yi kurmak ve yeniden yapılandırmaktır. Bütün politikalar bu hedefe bağımlı kılınmalıdır. Cumhuriyeti korumak için bugünkü statükoyu değiştirmek zorunludur. Dünya merkezlerinden bağımsız yaptırım gücü. Türk silahlı kuvvetlerini parçalamadan Türkiye'yi parçalayamazlar. Bu nedenle ordunun birliği ve dünya merkezlerinden bağımsız yaptırım gücü belirleyici önemdedir. Türkiye'nin bağımsızlık ve birliği bugün ordunun bağımsızlık ve birliğinde düğümleniyor. Artık savaşların topyekün karakter kazandığı çağımızda halk ile ordu arasındaki bağların pekiştirilmesi kuşkusuz güçlü ve birleşik bir ordunun temel şartıdır. Devletin yeniden yapılanması için 3 görev. 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet egemenliğini ve bağımsız karar mekanizmasını yeniden örgütlemek ve halka dayandırmak. 2. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünya merkezlerinden bağımsız yaptırım gücünü geliştirmek ve pekiştirmek için Türkiye'nin başta insan olmak üzere bütün kaynaklarını değerlendirebilecek topyekün ulusal savunma kavramı ışığında bağımsız bir özel savaş, bağımsız bir ulusal istihbarat örgütlenmesi kurmak, ulusal savunma sanayisinin inşasına hız vermek, Türkiye'nin silah ithalinin kaynaklarını belli merkezlere bağımlılıktan kurtarmak ve çeşitlendirmek. 3. İlk iki maddenin gereği olarak Atatürk'ün bölge merkezli dış politikasını canlandırmak, batıdan gelen yeni sev tehdidini Asya'da oluşan Rusya, Çin, Hindistan eksenli yeni kuvvet odağıyla dizginleyecek politikalar geliştirmek, buna bağlı olarak Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Rusya ve Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacak konumlarından sonuna kadar yararlanmak. Milli Teşkilatın Öncü Örgütlenmesi. Kurtuluş Savaşı döneminde devrimin sivil ve asker öncülerinden oluşan Öncü Partisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ydi. Bu öncü örgütlenme devrimin daha sonraki döneminde Cumhuriyet Halk Partisi adını aldı. Bugün de Kemalist devrimi tamamlamak için iktidarı alacak ve hükümeti yönetecek bir öncü örgütlenmeye ihtiyaç vardır. İşçi Partisi bu işlevi yerine getirecek birikime sahiptir ve seçeneği yoktur. Türkiye devriminin ve bütün devrimlerin gerçeği bize şunu öğretir. Bu önce örgütlenme sivil ve asker öncülerden oluşur. Anayasadaki Milli Güvenlik Kurulu 27 Mayıs devriminde bu işleve istikrar kazandırma kurumu olarak doğmuş fakat daha sonra bambaşka amaçlara hizmet etmiştir. Cumhuriyet devrimi iktidarı için mücadeleye önderlik edecek önce örgütlenme, İşçi Partisi'nin tek başına iktidarı olabilir, birden fazla partinin oluşturduğu bir güç birliği de olabilir. Hangi seçeneğin ağır basacağını önümüzdeki süreç belirleyecektir. Kitlelerin örgütlenmesi. Atatürk'ün Samsun'a çıktıktan sonra kullandığı milli teşkilat kavramı örgütlenmenin bütün boyutlarını içermektedir. Milli teşkilat şu unsurlardan oluşmaktadır. 1. Müdafaa-i hukuk cemiyetinin rolünü oynayacak siyasal iktidar amaçlı önce örgütlenme. 2. Önce örgütlenmenin halka önderlik etmesini sağlayacak halk örgütleri. Kitlelerin örgütlenmesinde temel ilki. Sistemin istihbarat örgütleri, halkın çeşitli kesimleri içindeki örgütlerin içine sızma, görevli yerleştirme gibi yöntemler uyguluyor. Bu çalışma tarzı daha çok istihbarat toplamaya ve operasyon yapmaya yöneliktir. Amacı ve başarı olanakları böyle dar bir bakış açısıyla sınırlıdır. Oysa iktidarı amaçlayan milli teşkilat örgütlere ideolojik ve siyasal önderliği ve örgütlerin yönetiminde bulunmayı esas almalıdır. Burada istihbaratçılığa ve sızma yöntemlerine karşı cepheden tavır alınıyor. Ajanlaştırmaya tavır. Dünya merkezlerinin ajanlaştırma politikasına Cumhuriyet devrimlerinin cevabı bir takım aydınları yine ajan haline getirerek harekete geçirmek değildir. İstihbarat örgütlerinin kendi özel görevleri ve yöntemleri vardır. Ancak Cumhuriyet devriminin ideolojik hegemonyasının kurulması bu görev ve yöntemlerin sınırlarının çok ötesinde bir kapsama ve boyuta sahiptir. Bunu başarmanın biricik yolu Cumhuriyet'in kendi aydınlarını cihazlandırması, uygun örgütlerde araştırma kurumlarında ve akademik çevrelerde örgütlemesi ve Cumhuriyet devriminin ideolojik taarruzu için harekete geçirilmesidir. Bu arada ajanlaştırmaya karşı tavır alınıyor. Teori ve Program Merkezi. Teori ve Program Merkezi Avrasya Enstitüsü adıyla kurulabilir ve geliştirilebilir. Bu merkez Türkiye'nin en seçkin sivil ve asker bilim adamlarından, araştırmacılarından, strateji uzmanlarından oluşturulmalıdır. Seçkinliğe özen gösterilmelidir. 8. ayrımın sonu, sayfa 105.